Ayrım 9, sayfa 133. Nasıl teslim olduk? Bu acıklı durumda kalınca büyük bir üzüntüyle top ve makineli tüfeklerin tahrip edilmesini emrettim. Türk süvarileri hatlarımıza yaklaştığı zaman mukavemet gösterecek olursak askerlerin kesileceğini anladık, beyaz bayrak çekmek mecburiyetinde kaldık. Bu taarruz bizim için muazzam bir darbe oldu. Hacı Anesi bütün korlara bizzat komuta etmek istiyordu. En büyük korkumuz da İzmir'le bağlantının kesilmesiydi. Bizim için en tehlikeli vaziyet bu idi. Ben İzmir'e telgraf çekerek takviye istemiş ve aksi halde mağlup olacağımızı bildirmiştim. İstediğim bu takviyeyi göndermediler. Halbuki karşımızda Mustafa Kemal vardı. Neye uğradığımızı anlayamadık. Cephe çökmüş ve ordu mağlup olmuştu. Birliklerimiz perişan olmuştu. Birinci Dünya Savaşı'nın başından beri durmadan savaşan asker yorgundu. Kimse de savaşı sürdürme isteği kalmamıştı. Ordunun morali bozuktu. Halk savaştan bıkmıştı. Askeri inanmadığı bir amaçla savaşa sürüklemek çok çetin bir iştir. Her yanımız çevrilmişti. Durumun kötüye gittiğini gören yaverim bir ara yanıma gelerek "Generalim," dedi. "Kılıçlarımızı yok edelim." Kılıcımı kendisine verdim, aldı ve kırıp parçaladı. Bu sırada atım da vurulmuştu. Başka bir ata binerek çemberi yırıp kaçmayı denedim. Olmadı, yakalandım. Beni yakalayanlar kim olduğumu anlamakta güçlük çekmediler. Üzerimde bir revolver vardı, bunu aldılar. Bindiğim atın eğerine bağlı bir kılıç sarkıyordu, bunu da benim kılıcım sanıp aldılar. Beni önce GAP cephesi komutanı İsmet İnönü'ye götürdüler. Kendisiyle fazla bir şey konuşmadık. İnönü beni yanına alarak başkomutanlığa götürdü. Atatürk beni mert bir askere yakışır bir biçimde kabul etti. Yunan orduları başkomutanlığına atandığımı da orada öğrendim. Üzüntülü ve heyecan içindeydim. İnönü beni Atatürk'e tanıttı. Gazi'nin bana söylediği sözleri hiç unutamayacağım. "Üzülmeyin generalim," dedi. "Siz görevinizi sonuna kadar yaptınız. Askerlikte yenilmek de vardır. Napolyon da savaş kaybetmiş, tutsak olmuştu. Size karşı büyük bir saygı besliyoruz. Burada kendinizi tutsak durumda saymamanızı rica ederim. Konuğumuzsunuz. Yakında her şey düzelecektir. Buyurun, istirahat edin." Atatürk'ün bu ince ve nazik davranışı karşısında rahatladım. Moralim düzeldi. Bu büyük komutana karşı içimde bir hayranlık duymaya başladım. Delikopis'in son sözleri. Sonra bizi Kayseri'nin Talas bölgesinde kurulan bir esir kampına sevk ettiler. Yüksek rütbeli subaylardan başka yanımda 4 general daha vardı. Artık bizim için savaş bitmişti. Neticeyi beklemeye başladık. Bundan sonraki vaziyeti biliyorsunuz. Ordumuzun bakiyeleri birkaç gün içinde Anadolu'yu terk ettiler. Fakat barış antlaşmasının imzalanması kolay olmadı. Bir seneye yakın bir süre Kayseri kampında yaşadık. Sürekli gözaltında bulunuyorduk. Bir gün kamp komutanına "Beni bıraksanız bile bir yere kaçamam," dedim. "Bundan sonra nereye gidebilirim?" "Haydi kamptan kaçtım." "Yunanistan nerede?" "Kayseri nerede?" "Uşak'tan Ankara'ya ve oradan da Ankara'nın kuzeydoğusunda ve Küçük Asya'nın ortasında bulunan Kırşehir'e götürüldüm. Buraya diğer generaller, Diyeniz, Dimaris ve Kladas'ta birçok subay da getirilmişti. Esaret bir yıl devam etti. Nihayet Türkiye ile Yunanistan arasında esirlerin karşılıklı değişimi konusunda anlaşma imzalandı. Biz de memleketimize döndük. İşte Anadolu seferimizin hazin hikayesi. Fakat bu hikaye henüz bitmemişti. Yunanistan halkı kendisini bu maceraya sürükleyen insanlardan hesap soracaktı. Memleket karışıklık içindeydi. Anadolu harbine sebep olanlar kurşuna dizildiler. Orduda tasfiye yapıldı. Fakat benim bu işlerde hiçbir suçum olmadığı için bütün bu işlerden yüzümün akıyla çıktı. Ordudaki görevime devam ediyordum. Her Milli Savunma Bakanı değiştiğinde huzuruna çıkıp harp esiri olarak divan-ı harbi verilmemi istedim. Fakat başvurduğum her bakan bana şunları söylüyordu. Bu istediğiniz reddedilecektir. Yaptığım bütün başvurular sonuçsuz kaldı. Sabırsızlığım o dereceye vardı ki bir gün Milli Savunma Bakanlığı'na savaştaki harekatım hakkında dava açmak üzere cepname hazırlayıp hazırlamadıklarını sordum. Bana orada da boşuna zahmet edeceğim söylendi. Nihayet sabrım daha da tükenince 18 Haziran 1924'te Milli Savunma Bakanlığı'nın Zat İşleri Müdürlüğü'ne başvurdum. Divan-ı harbi verilmemi istiyordum ama bu gayetim de sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra bana kıdem sırama göre tüm generallik rütbesi verildi. Fakat yaşım da ilerlemişti. Nihayet 1928'de emekliliğimi isteyerek ordudan istifa ettim. Ve işte o zamandan beri köşemde dünyayı seyrediyorum. Şimdiye kadar birçok partinin mebusluk teklifiyle karşılaştım. Fakat hiçbirini kabul etmediğim gibi bundan sonra da politikayla uğraşmak niyetinde değilim. Tek isteğim yeni bir harp görmeden barış içinde yaşama gözlerimi kapamaktır. Delikopis bu konuşmanın sonunda bana İstiklal Savaşı'ndaki yenilgisini anlatan Rumca bir kitabını imzalayıp verdi. 84 yaşındaki bu emekli general, emekli başkomutan Türklere karşı hiç de kızgın ve kırgın değildi. Anadolu Savaşı'nın bu yenik generali barıştan bir süre sonra Venizelos'la ayrı ayrı cephelerde Türk-Yunan dostluğunun temellerini oluşturmuş bir kişiydi. Akşam, Cumhuriyeti kuranlar anlatıyor. Nisan 1952, General Delikopis 1959'da öldü. 2 not. Bu konuşmadan 7 yıl sonra General Nikolas Trikoupis 91 yaşında Atina'da öldü. Türk-Yunan dostluğu da temel direklerinden birini yitirmiş oldu. General Trikoupis'le yaptığım konuşma 1952 Nisan'ın başlarında akşamda yayınlandıktan 9 yıl sonra o zamanlar Demokrat Parti'nin yayın organı olan Zafer Gazetesi'nde bir yazı çıktı. O yazıya göre tarih saptırılmıştı. Çünkü Garp Cephesi Komutanı İsmet İnönü'ye gösterilen saygı ve sevginin hiçbir dayanağı yoktu. Gazeteye göre İnönü, General Trikoupis'i ne esir etmiş ne de yüzünü görmüştü. Bunu yazanlar akşamdaki röportajı okumamışlardı. O zamanlar CHP'yi tutan ve partinin yarı resmi organı sayılan Dünya Gazetesi de Zafer'e en iyi yanıtı benim 7 yıl önceki röportajıma dayanarak 4 sütun üzerine şu başlıkta verdi. Trikoupis iktidarı tekzip ediyor. Beni teslim alan İnönü'dür. General Trikoupis'in hatıralarını yazar dostum Ahmet Ang'ın Türkçe'ye çevirmiş ve kitabın özeti 1967'de yayınlanmıştı. Ahmet Ang'ın Girit kökenliydi, iyi Rumca bilirdi. 1970'li yıllarda Kazancakis'in bir romanını Türkçe'ye çevirdiği için 7,5 yıl hapse mahkum olmuştu. Polisçi aranıyordu. O dönemde bir akşam kendisiyle Cunda'da sevgili dostum Müşerif Hekimoğlu'nun bir yemeğinde karşılaştım. Yazar dostum Ahmet Yorulmaz'ı da o yemekte tanıdım. Tatlı tatlı sohbet ettik. Ahmet Ang'ın Midilli'ye kaçabileceğini ama asla Ayvalık'tan ayrılmak istemediğini anlattı. Bütün ada halkı Ahmet Ang'ın arandığını biliyor ama kimse onu ihbar etmiyordu. Böyle bir dostluk dayanışmasını görmekle o akşam çok mutlu olmuştum. Ahmet Ang'ını ondan birkaç yıl sonra yitirdik. Atatürk'ün ağzından Trikoupis'in yenilgisi. Mustafa Kemal Atatürk başkomutanlık savaşını şöyle anlatıyordu. Efendiler, 26 ve 27 Ağustos günlerinde yani 2 gün içinde Karahisar'ın güneyinde 50 kilometre ve doğusunda 20-30 kilometre uzunluğunda bulunan düşman cephelerini düşürdük. Yenilen düşman ordusunun büyük kuvvetlerini 30 Ağustos'a kadar Aslıhanlar yönünde çevirdik. 30 Ağustos'ta yaptığımız savaş sonunda düşmanın ana kuvvetlerini yok ettik. Düşman ordusu başkomutanlığını yapan General Trikoupis de tutsaklar arasındaydı. Mustafa Kemal 2 Eylül'de Bakanlar Kurulu Başkanı Rauf Orba'ya yolladığı şifreli bir telgrafta şöyle diyordu. Dumlupınar Savaşı'na katılmak üzere Seyit Gazi bölgesine gönderilen bağımsız bir Yunan tümeni Kütahya yakınlarında birliklerimizin saldırısına uğradı. Tümen birçok ölü verdi ve 200 kadar tutsak bıraktı. Ordumuza sığınanlar bölük bölük toplanıyor. Bugün önümden 100 subay ve 1000 erden oluşan tutsaklar topluluğunun geçtiğini gördüm. Bunların arasında General Demiroz, Albay Kalodopulos da vardı. 1. Kolordu Komutanı General Trikoupis'in de otomobilini ve hayvanını da bırakarak erlerin içine karıştığı, tutsak ya da öldürmüş olacağı da bildiriliyor. Uşak ve Eskişehir'in düşmesini bekliyorum. Başkomutan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal 2 gün sonra yine Başbakan Rauf Bey'e çektiği telgrafta da şöyle diyordu. Dumlupınar Savaşı'nda yenilen düşman tümenlerinin kalıntılarından 4000 kişilik bir grup başlarında General Trikoupis olmak üzere dün gece Uşak yakınlarında birliklerimize teslim oldular. Aralarında değişik rütbede çok subay var. Benim gördüğüm miktar 300'ü aşıyor. Generallerle görüştüm, kendilerini teselli ve konuk ettim. Ailelerine sağlık haberini bildirmelerine izin verdim. Başkomutan Mustafa Kemal. Atatürk 3 Eylül 1922'de başkomutanlık muharebesini şöyle anlatmıştır. Ağustos'un 30. günü kuşatma harekatını kesin sonuca bağlamak ve bitirmek için savaşı yakından görmem ve yönetmem uygun görüldü. Bunun üzerine Genelkurmay Başkanımız Paşa Hazretleri kuzeye, 2. Ordu yönüne ve süvari kol ordusunun bulunduğu yere gitti. Ben de aynı zamanda güneye 1. Orduya gittim. 1. Ordu karargahında durumu gerekenlere anlattım. Tüm kıtaları hızlı bir taarruza hazırlattım. Oradan da 4. Kolordu komutanının yanına gittim. Durum öylesine çekiciydi ki daha ileri gitmekten kendimi alamadım. Çalköy yakınında bir köye gittim. Burası düşmanın mevzilenmek üzere olduğu bir yerdi. Oradaki gözlemime göre Uşak'a dönen düşman kuvvetleri doğrudan doğruya Yunan başkomutanı Trikoupis'in emrinde olarak Çalköy'ün batısında Aydemir, Adatepe, Ağacaköy'den oluşan bir çemberdeydi ve ardını da Kızıltaş Deresi'ne dönmüştü. 1. Ordu kıtaları da bu çemberi doğudan ve güneyden kuşatmıştı. 2. Ordu kuzeyden Çalköy, Kırkpınar ve onun daha batısından burayı sarmıştı. Süvarilerimize de bulundukları yerden kuşatmayı gerçekleştiren birliklerimizle birlikte sıkıştırmaya geçmeleri buyuruldu ve artık sakınılacak hiçbir şey kalmamış bulunuyordu. Tüm topçuların olabilecek en yakın mesafeden açık mevzilerine ateş etmelerini buyurdum. Ve gerçekten öğleden sonra düşman bir ateş çemberi içine alınmıştı ve düşmanın şaşkınlık belirtileri gösterdiğini kendi gözlerimde görüyordum. Kuzeye, doğuya, batıya, güneye başvuruyorlardı. Her yön ateşle kapanmıştı. Aynı zamanda piyadelerimiz ateşten vazgeçerek süngü taktı ve bir an önce düşman mevzilerine girmek için saldırıya geçti. Bu son durumdan 2,5 saat sonra süngülerimiz düşman göğsüne girmiş ve sorun çözümlenmişti. Aynı zamanda gece yaklaşıyordu ve sanki gecenin karanlığı bu korkunç görünümü insanlığın gözünden saklamak için can atıyordu. Bunlar cana kıyan katillerdir. Gerçekten arkadaşlar, bu savaş sahnesini ertesi gün gezerken üzülmekten kendimi alamadım. Bir asker için, herhangi bir asker için bu bir üzüntü konusudur. Bunlar herhalde cana kıyan katillerdir. Düşmanın 5 tümeni doğal olarak pek çok kayıp verdikten sonra geri kalanı teslim olmaya başladı. Bu teslim olma işlemi birkaç gün sürdü. Sonunda şuraya buraya başvurup kurtulma yolu bulamayan başkomutan Trikupis de kılıç artığı olarak kendisini teslim alacak adam arıyordu. Rastlantı olarak oralarda bir istihkam teğmenimiz vardı. Ona haber göndermiş, teğmen efendi buyursun demiş ve hemen atına binip birkaç erle birlikte dereye inmiş, orada savaş düzeninde duran ordu kalıntısını görmüş. Bunlar hemen generalleri, subayları ve erleriyle subayımızı selamladılar ve teslim oldular. Sonunda arkadaşlar, Yunan ordusunun vicdanında ve fikrinde oluşan korku ve dehşet tüm Yunan ulusunu sardı. Öyle ki adalarda bulunan Yunanlılar Türk ordusu geliyor diye kaçıyorlardı. Arada deniz olduğunu unutuyorlardı. Kaçamadığından ve kaçamayacağını anladığı için çıldıranlar vardı. O nedenle bu meydan muharebesi düşmanlarımız için çok kahredici, korku ve dehşet vericidir. Bu muharebenin sonucu Yunan ordusunun ve Rumların kalbini sındırmıştır. O nedenle bu muharebeye Rum sındığı meydan muharebesi demek uygun olur. Böylelikle Afyonkarahisar'dan İzmir'e kadar 400 kilometrelik yol birçok meydan muharebeleri içinde olmak üzere ordularımızca 15 gün içinde alınmış ve ulusal ordunun bu eşsiz gücü ve hareketi özellikle anılmaya değer görülmüştür. Mustafa Kemal Paşa bu konuşmasından 10 gün sonra da, yani ordumuzun İzmir'e girişinin hemen ardından, General Trikupis'in teslim oluşunu şöyle anlatmaktadır. Asil Türk ulusu, ordularımız 9 Eylül 1922 İzmir'imizi ve yine 9 Eylül 1922 akşamı Bursa'mızı zaferle boşalttı. Akdeniz ordularımızın zafer şarkılarıyla dalgalanıyor. Asya İmparatorluğuna yeltenen küstah düşmanın muharebe meydanlarına gelme cesareti gösteren ordu komutanları ile komuta heyetleri günlerden beri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin elinde savaş esiri olarak bulunuyor. Düşmanın başkomutan diye atadığı General Trikupis birçok gece ve gündüz umutsuzluk ve üzüntü içinde yürüttüğü haberleşmelerden ve her türlü çareye başvurduktan sonra kendisine bağlı generaller, kurmay başkanları ve komuta ettiği ordunun elinde kalabilen kalıntıları ile teslim oldu. Eğer Yunan kralı da bugün tutsaklar arasında bulunmuyorsa bu, o taşlıların uluslarının sadece rahatına katılmayı adet edinmiş olmalarından, muharebe meydanlarının felaketli günlerinde saraylarından başka bir şey düşünmeme huylarındandır. Batı fabrikalarının çelik zırhlarıyla kaplanan büyük Yunan orduları, Anadolu dağlarında subayları tarafından terk edilmiş zavallı sürüler, kendi cinayetlerinden korkarak kudurmuş kitleler ve ağaç diplerinde kalmış dermansız yaralılardan ibaret kaldı. Düşman ordularının savaş malzemesinin hemen hemen 1/3'ü topraklarımızdadır. Düşmanın tutsaklar dışında kalan insan kaybının 100 binden ne kadar fazla olduğunu kestirmek güçtür. Buna karşılık resmi belgelere dayanarak ulusumuza haber vereyim ki bizim insan kaybımız 1/3'ü hafif yaralı olmak üzere 10 bin nüfusu bulmaktadır. Büyük Türk ulusu, ordularımızın yeteneği ve gücü düşmanlarımıza korku, dostlarımıza güven verecek bir olgunlukta belirdi. Ulusun orduları 14 gün içinde büyük bir düşman ordusunu yok etti. 400 kilometrelik duraksız bir izleme yaptı. Anadolu'daki istilaya uğramış her yeri geri aldı. Büyük zafer sadece ve sadece senin eserindir. Çünkü İzmir'imizi siyasi hırsları sonucu adeta memnunluk içinde düşmana teslim eden heyetlerle ulusun hiçbir ilişkisi yoktur. Bursa'mızı işgal eden Yunan kuvvetleri ise ancak imparatorluğun askeri örgütüyle amaç ve hareket birliği yaparak başarıya ulaşmıştı. Vatanın kurtuluşu, ulusun oyunun ve kararının kendi yazgısı üzerinde kayıtsız, koşulsuz egemen olunca başlamış ve ancak ulusun vicdanından doğan ordularla olumlu ve kesin sonuca ulaşmıştır. Büyük ve soylu Türk ulusu, Anadolu'nun kurtuluş zaferini kutlarken sana İzmir'den, Bursa'dan, Akdeniz ufuklarından ordularının selamını sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Başkomutan Mustafa Kemal. Bölüm 3. Geçiş döneminin bilinmeyen birkaç yönü. Asyemen İzzettin İhsan Hekimoğlu'na şöyle diyor. Önemli bir görev aldık. Miralay İsmet Bey'i Anadolu'ya kaçıracağız. 1919 senesindeyiz. İstanbul'u işgal edilmiş. İmparatorluk can çekişiyor. Vatanını seven insanlar milli mücadeleye atılarak Türkiye halkının direncini kanıtlamak için akın akın Anadolu'ya kaçıyorlar. Anadolu'da yeni bir güneş doğuyor. Mustafa Kemal. İstanbul'da hazırladığı kurtuluş planını gerçekleştirebilmek için Samsun'a çıkarak imparatorluğun kendisine verdiği bütün rütbe ve nişanları silkip atıvermiş. Anadolu kendi kendini kurtaracak. Türk halkının hayat mücadelesine güvenen ve inananlar artık Mustafa Kemal'in saflarına geçiyorlar. Mustafa Kemal'e katılanları Anadolu'ya kaçırmak için İstanbul'da geniş bir teşkilat çalışıyor. Üsküdar'dan Kartal'a uzanan alanda da bir Kuvayi Milliye Teşkilatı kurulmuş, komutanlarından biri de Yüzbaşı İhsan Hekimoğlu. Yüzbaşı İhsan Dağ gibi 1.90 boyunda bir kumandan. Maltepe Atış Okulu'nda makineli tüfek bölüğü komutanı olan Hekimoğlu, mütarekeden sonra düşmanın yaptıklarına baş kaldırıp Alem Dağı'na çıkmış. İhsan ve arkadaşları düşmana meydan okuyorlar. Genç Kuvayi Milliye Komutanı'nın başlıca görevi İstanbul çevresindeki Rum çetelerini sindirmek, Anadolu'ya silah ve cephane yollamak, Anadolu'ya adam kaçırmak. İnönü'nün Anadolu'ya kaçışı. Bundan sonrasını Mısır Çarşısı'ndaki yazıhanesinde küçük ticaret ve komisyon işleriyle hayatını kazanan emekli subay İhsan Hekimoğlu'ndan dinleyelim. İstanbul'daki devlet kuvvetlerinin zayıflamasından sonra meydanı boş bulan Rum çeteleri geniş bir soygunculuk hareketine girişmişlerdi. Bu çeteler yalnız halkın malını mülkünü yağma etmekle kalmıyor, suçsuz insanların da kanına giriyorlardı. Biz ilk iş olarak bu çeteleri temizleme görevini üzerimize aldık. Karargahımızı Kurna köyüne kurduk. En azgın çete Minti Kaptan'ınkiydi. Kısa bir mücadele sonunda bu herifi pusuya düşürerek temizlettim. Rum patrikhanesinden Stelionos çetecilerle daima temasta bulunarak bunları teşkilatlandırıyordu. Kısa bir zaman sonra onu da Minti Kaptan'ın yanına gönderdim. Rum çeteleriyle yaptığımız mücadelenin yanı sıra Anadolu'ya silah kaçırılması işini de birinci plana alıyorduk. İstanbul'un işgalinden sonra şehirdeki cephaneyi Anadolu'ya kaçırmak gerekiyordu. Benim görevim İstanbul'dan sağlanacak cephaneyi Gebze'ye kadar sevk ederek Büyük Arslan'a teslim etmekti. Atış okulunun bütün silahlarını Gebze'ye biz kaçırdık. Kısıtlı cephaneliğini de biz boşalttık. Bu işi yaparken başımdan şöyle bir olay geçti. Kısıklı cephaneliğini Dudullu'ya taşırken Büyük Bakkal köyünden bir Rum sütçüye rastladık. Bu sütçü beni bir hayli kuşkulandırdı. Bizim elimizde tam 40 araba silah vardı. Buna mukabil yanımda 5 kişiden fazla adam yoktu. Sütçü bizi ihbar ederse mahvolacağız. Aklıma şöyle bir hile geldi. Derhal kaleme sarılarak İstanbul'daki İngiliz İşgal Komutanlığı'na aşağı yukarı şu tür bir mektup yazdım. Kumandan Bey, sizin İstanbul'da birçok Müslümanı ve Türk'ü barbarca öldürdüğünüzü haber aldım. Bu yaptığınız iş dünyanın en vahşi cinayetidir. Sizin bu canavarlığınıza mani olmak için 1000 kişilik mahiyetimle buraya geldim. Şayet canavarlıklarınıza devam edecek olursanız bu çevredeki bütün Hristiyanları katledeceğimi bildiririm. Bu mektubu yazmaktaki gayem düşmana burada büyük bir kuvvetin bulunduğu hissini vererek kendilerini geniş bir hazırlığa sevk etmek ve onlar bu hazırlığı yaparken cephaneleri süratle kaçırmaktı. Plan muvaffak oldu. İngilizler gelinceye kadar bütün cephaneyi Gebze'ye kaçırdık. Anadolu'ya yüzlerce insan kaçırdık. Kuvayi Milli Kumandanı olarak üçüncü vazifemiz Anadolu'ya kaçmak isteyenlere imkan temin etmek ve yol göstermekti. Bu şekilde Anadolu'ya yüzlerce insan kaçırdık. Şimdi bunların isimlerini hatırlamama imkan yok. Fakat General Ali Fuat Cebesoy'un babası İsmail Fazlı Paşa, Kazım Orbay, Adnan Adıvar, Halide Edip Adıvar, Yunus Nadi, Sırrı Bellioğlu gibi birçok şahsiyetlerin Anadolu'ya geçişleri bizim kanalımızdan oldu. Yine Samandıra'da görev başında bulunduğum bir gündü. Kartal Jandarma Komutanı Asdeğmen İzzettin'in telefonla beni aradığını söylediler. Telefona koştum. İzzettin beni acele Maltepe'ye çağırıyordu. Derhal bir hayvana atlayarak atı atış okuluna koşturdum. İzzettin orada beni bekliyordu. Önemli bir görev aldık dedi. Miralay İsmet Bey ile Saffet Arıkan ve Bekir Kaleli Beyleri Anadolu'ya kaçıracağız. Heyecan içindeydim. İzzettin'le beraber derhal Bulgar Hulusi'nin evine gittik. İsmet, Saffet ve Bekir Beyler bizi orada bekliyorlardı. Kendilerine birer nefer elbisesi tedarik ettim. Ben de bir onbaşı elbisesi giyerek başa geçtim. Hep birlikte atış okuluna yollandık. Bir de belge uydurdum. Üç Ağaç Köyü'ne kömür yakmaya gidecektik. Yola koyulduk. Maltepe Yakacık Ayazması Şığlı yolunu takiben gece benim ilk Kuvayi Milliye Merkezi'ni kurduğum Kurna köyüne geldik ama bazı köylülerin bize karşı göstermiş oldukları güvensizlik maneviyatımı bozuyordu. Bu köyde konuştuğum birçok insan bize koca harbi kaybettiniz de şimdi buradan mı memleketi kurtaracaksınız diye ileri geri laflar etti. Bu bakımdan herkese karşı dikkatli davranmak gerekiyordu. Kurna köyünde dayım emekli binbaşı Nail Bey otururdu. O geceyi İsmet Paşa'nın da eski bir arkadaşı olan bu dayımın evinde geçirmeye karar verdik. 20 kilometrelik bir yürüyüş sonunda hepimiz bir hayli yorulmuştuk. Fakat bizim Nail Bey'in evine indiğimizi birçok kimse görmüştü. Bu bakımdan daha fazla ihtiyatlı olması için geceyi Muhacir Galip'in evinde geçirmeyi münasip gördük. O gece bir saniye gözüme uyku girmedi. Sabah erkenden yola çıkmamız gerekiyordu. Sabahı güç ettik. Tam hareket edeceğimiz sırada bir de baktım merdivenlerden biri çıkıyor. Kapıyı açar açmaz meşhur Nevres'le karşılaştım. Nevres, Çanakkale Harbi'nde İngilizlere iltica etmiş bir erkan-ı harp subayıydı. Kendisine katiyen güvenim yoktu. Bir de baktım arkasında bir hoca ve iki şahıs daha var. Nevres silahlıydı. Basıldık zannettim. Bir saniye tereddüt edecek vaktimiz yoktu. Derhal silahımı Nevres'e doğrulttum. Fakat Saffet bir anda buna mani oldu. Ona buraya niçin geldiğini ve bizden ne istediğini sorduk. "Ben vatansız bir insan değilim," diye söze başladı. "Ben de sizin kadar vatanımı severim. Çanakkale'de bir talihsizliktir oldu. Şimdi bundan dolayı çok pişmanım. Sizinle milli mücadeleye katılacağım. Benden bunu esirgemeyin. Bırakın ben de Anadolu'ya geçeyim." Vaziyeti İsmet Bey'e bildirdik. Ben Nevres'e itimat edilmemesi lazım geldiğini söyledim. İnönü ise Nevres çok iyi bir erkan-ı harptir. Yaptıklarına pişman olmuştur. Bize hizmeti dokunur diye cevap verdi. Bunun üzerine onları da yanımıza alarak yola çıktık. Derhal ilave edeyim, Nevres Anadolu'ya geçtikten bir süre sonra bu sefer de Yunanlılara kaçtı. Neyse, biz yeniden yolu tuttuk. Gece Gebze'ye gelmiştik. O akşamı da Çalışlar Köyü'nde geçirdik. Ertesi sabah Kuvayi Milliye'nin Gebze bölgesindeki adamlarından Dayı Mesut bizi karşıladı. Böylece benim vazifem bitmiş oluyordu. İsmet Bey ve arkadaşlarını Dayı Mesut'a teslim ettim. Ondan sonra da ben yeniden Maltepe'ye döndüm. İnönü'nün Anadolu'ya gitmek istemediği, zorla kaçırıldığı hikayeler hep yalandır. İnönü, Maltepe'ye muhakkak ki seve seve isteyerek gelmişti. Bir an evvel Anadolu'ya iltihak edebilmek için can atıyordu. Biz de kendisiyle beraber aynı heyecanı yaşadık. Bugün bu gülünç iddialar karşısında gülmek mi yoksa ağlamak mı lazım anlayamıyorum. 20. asır, 30 Ağustos 1952.